Ayrım 18.
Ortaya zorluk çıkabilecek, yabancılar gelip sorular sormak isteyeceklerdi. Bu yüzden evdeki hayat birkaç gün için güçleşecekti ama söz konusu bu yabancıların evi uzun süre rahatsız edeceğini sanmıyordu Nikolay. Fazla parası yoktu. Genellikle kazandığını hemen harcardı. Geriye kalan her ne kadarsa şu anda beze sarılmış bir paket halinde masanın üstünde duruyordu. Eğer Bay Watanabe ile Bayan Shimura evi geçindirecek kadar para kazanmayı başaramazlarsa Nikolay onlara evi satıp parasını diledikleri gibi harcama hakkını da veriyordu. Böyle bir durumda paranın bir kısmını Tanaka kardeşlere çeyiz parası olarak ayırmayı Bayan Shimura önerdi. Böylece her şeyi kararlaştırdıktan sonra birlikte çay içip günlük işlerden söz ettiler. Nikolay sessizliğin yükünden kurtulmak istiyordu ama kısa bir süre sonra söylenecek bir şey de kalmamıştı. Japonların en büyük kültürel kusuru duygularını ifade ederken duydukları rahatsızlıktı. Bir kısmı hislerini taş gibi bir sessizliğin arkasına saklarken diğerleri ya aşırı terbiyenin ya da aşırı minnet veya üzüntünün arkasına gizlenmeye çabalardı. Bu kez de sessizliğe demir atan Bayan Shimura hıçkıra hıçkıra ağlayan ise Bay Watanabe oldu. Cezaevinin ziyaret odasında tıpkı bir gün önce olduğu gibi bugün de dört nöbetçi duvar dibine dizilmiş duruyorlardı. İki Japon gergin ve tedirgin görünüyorlar. Amerikalı çavuş sıkkınlığından esniyor, tıknaz Rus ise hayale dalmış görünüyordu. Oysa hayale dalmış olamazdı şüphesiz. Nikolay Kışkavasan'la konuşmaya başladığında nöbetçileri şöyle bir denemişti. Önce Japonca konuşmuş, Amerikalının bu dili anlamadığından emin olmuştu. Ama Rus'un anlayıp anlamadığı pek belli değildi. Nikolay bunun üzerine saçma bir söz söylemiş, Rus askerin alnında belli belirsiz bir kaş çatılması hissetmişti. Fransızcaya döndüğünde Japon nöbetçiler kendisini izleyemiyordu ama Rus gene izliyordu. Bu adamın ne kadar kaba görünürse görünsün rastgele bir asker olmadığı belliydi. Demek ki konuşabilmek için başka bir şifre bulmak zorundaydı. Nikolay kendine Go şifresini seçti. Küçük manyetik Go takımını ortaya çıkarırken General Otakesa'nın önemli konular konuştuğunda hep bu oyunun deyimlerini kullandığını hatırlattı. Oyuna devam etmek istiyor musunuz efendim diye sordu. Çünkü işler kesat gitmeye başladı. Aji Govarawi. Kishikawa-san başını kaldırıp baktığı zaman aklı karışmış gibiydi. Henüz 4-5 taş ancak oynamışlardı. Böyle bir sözün pek yeri değildi. 3 hamle daha geçtikten sonra general Nikolay'ın ne demek istediğini anlamaya başladı. Doğru anlayıp anlamadığını kontrol etmek için o da bir deney yaptı. Bence oyun Korigatachi oldu. Ben hiçbir şey yapamayacak durumda sıkıştım kaldım. Pek sayılmaz efendim. Ben bir sabaki şansı görüyorum ama o zaman tabii hamaya katılmanız gerekecek. Bu senin için tehlikeli olmaz mı? Sonradan ko durumuna düşmez misin? Daha çok utegae olur efendim ama ne sizin ne de benim onurum için başka bir çıkar yol göremiyorum. Olamaz Niko, çok fazla iyisin. Böyle bir jesti kabul edemem. Böyle bir hamle senin açından çok tehlikeli bir saldırı sayılır. İntihar gibi bir şey. Sizden izin vermenizi istemiyorum. Sizi böyle güç bir duruma sokmak istemem. Nasıl oynayacağım planladım bile. Yalnızca size durumu anlatmak istiyorum. Onlar kendi durumlarının Tsuru no Sugomori olduğunu sanıyorlar. Oysa Seki ile karşı karşıya bulunuyorlar. Sizi bir Siço ile yenmek istediler ama ben sizin Siço Atari'niz olma şerefine sahibim. Nikolay göz ucuyla bakınca Japon nöbetçilerden birinin kaşlarının çatıldığını gördü. Herhalde oyunu biraz biliyor, bu sözlerin hiçbir anlamı olmadığını anlıyordu. Nikolay tahta masanın üstünden uzanıp elini generalin kolu üzerine koydu. Üvey babam, oyun 2 dakikaya kadar bitecek. İzin verin de size yol göstereyim. Kishikawa-san'ın gözlerinde şükran yaşları parıldıyordu. Dünkünden bile daha hassas, çıt diye kırılacakmış gibi bir hali vardı. Hem çok yaşlı hem de çocuk gibiydi. Ama asla izin ve ben izinsiz iş görüyorum efendim. Sevgi dolu bir itaatsizliğe kararımı vermiş durumdayım. Affınızı bile istemiyorum. Kişi Kavasan bir an düşündükten sonra başını salladı. Hafifçe gülümsediği zaman sıkılan gözlerinden birer damla yaş kurtulup burnundan aşağıya doğru kaydı. Göster yolu öyleyse dedi. Başınızı çevirip pencereden dışarıya bakın efendim. Her taraf puslu ve nemli ama kirazların mevsimi bizi bir anda kucaklayacak. Kişi Kavasan başını çevirdi. Sakin sakin gökyüzünün görülebilen gri dikdörtgen parçasına baktı. Nikolay cebinden bir kurşun kalem çıkarıp parmakları arasında sıkıca tuttu. Konuşurken gözleri generalin şakağındaydı. Saydam cildin altında bir atar damarın nabız gibi attığı görülüyordu. Kişikava çiçekleri altında yürüdüğümüz günleri hatırlıyor musunuz efendim? Onu düşünün. Yıllar önce orada kızınızla yürüdüğünüzü düşünün. Küçücük eli sizin avucunuzda. Daha önce aynı sırtlarda babanızla yürüdüğünüzü hatırlayın. Bu sefer sizin eliniz onun büyük eli içinde. Bu konulara yöneltin düşüncelerinizi. Kişikava başını eğip zihnini rahat bıraktı. Nikolay bir yandan alçak sesle konuşmayı sürdürüyordu. Sesinin tek düze mırıltısı söylediği şeyleri anlamından daha önemliydi. Birkaç saniye sonra General Nikolay'a baktı. Gözlerinin köşelerinde bir gülümsemenin gölgesi seziliyordu. Başını hafifçe salladı, sonra tekrar pencereden dışarıya doğru baktı. Nikolay yumuşak sesle konuşmayı sürdürürken Amerikalı çavuş dişlerinin arasına sıkışan bir şeyi parmaklarıyla çıkarmaya uğraşıyordu. Ama Japon nöbetçilerin daha akıllıca olanındaki gerginliği Nikolay hissetmekte gecikmedi. Adam konuşmanın tonundan rahatsız olmuş, şaşırmış gibiydi. Birden Rus nöbetçi bir çığlıkla ileriye doğru atıldı, çok geç kalmıştı. Nikolay kendini şaşkınlık içinde ve dolayısıyla şiddete eğilimli durumda olan nöbetçilere mücadelesiz ve açıklamasız teslim ettikten sonra 6 saat boyunca penceresi olmayan sorgu odasında bekletildi. Başlangıçta öfkesine hakim olamayan Amerikalı çavuş biri omzunun sivrisine, diğeri yüzüne olmak üzere iki kez copuyla vurmuştu. Yüzüne indirdiği cop Nikolay'ın kaşını da yarmıştı. Acıyı pek duymuyordu ama kaşı fena halde kanıyor, Nikolay'a küçük düşme hissiyle karışık bir ıstırap veriyordu. Tutuklunun gözleri önünde öldürülmüş olmasından kendilerinin sorumlu tutulacağını ve bu yüzden fena hırpalanacaklarını düşünen nöbetçiler bir yandan cezaevi doktoruna haber gönderirken bir yandan da Nikolay'a tehditler savuruyorlardı. İşinde titiz, hareketlerinde güvensiz Japon doktor olay yerine vardığında general için yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Nikolay'ın vuruşundan birkaç saniye sonra sinir sistemi ölmüş, bir dakika dolmadan da vücudu ölmüştü. Doktor başını sallayıp dişlerinin arasından içine soluklar çekerek yaramaz bir çocuğa bakar gibi Nikolay'ın kaşını onardı. Becerebileceği bir iş bulmaktan mutlu gibiydi. İki yeni Japon nöbetçi Nikolay'ın başında beklerken ötekiler üstlerine haber vermişler. Her biri kendisini hiç suçsuz, diğer nöbetçileri yeteneksiz ve aptal gösterecek biçimde olayı anlatıp bitirmişlerdi. Amerikalı çavuş geri döndüğünde yanında kendi ulusundan 3 kişi daha vardı. Ne Ruslardan ne Japonlardan kimse gelmemişti. Nikolay ile uğraşmak Amerikalıların işi olacak gibi gözüküyordu. Nikolay'ın üstü bir ölüm sessizliği içinde arandı, kendisi soyuldu, az önce generalin sırtında gördüğü intihara elverişsiz giysiden giydirildi. Sonra şimdi bulunduğu bu penceresiz sorgu odasına getirilip çıplak ayak elleri arkasından kelepçeli şekilde yere çakılı madeni sandalyenin üstüne oturtuldu. Hayal gücünün çığırından çıkmasına engel olmak için Nikolay, iki ekolün Go ustaları arasındaki bir karşılaşmanın orta safhalarını düşünmeye başladı. Bu oyunu Otekesa'nın yanında öğrenciyken eğitiminin bir parçası olarak ezberlemişti. Taşların dizilişini gözünün önünde canlandırdı. Önce bir taraftan, sonra öbür taraftan bakar gibi düşünerek her hamlenin önemini iyice sindirmeye uğraştı. Belleğini ve konsantrasyonunu bu kadar zorlamak çevresindeki boş ve yabancı dünyayı bilincinden silmeye yetiyordu. Kapının dışında sesler duyuldu, sonra anahtar ve sürgü sesleri geldi ve sonunda 3 adam içeriye girdi. Bir tanesi Kişikavasan ölürken bütün çabasıyla dişlerini karıştıran çavuştu. İkincisi gözlerindeki parlak zekayı maddesel duygusuzluğun gölgelediği türden, yani politikacılarda, film prodüktörlerinde ve otomobil satıcılarında çok rastlanan tipten sivil giyinmiş iri yarı biriydi. Üçüncüsünün omuzlarında binbaşı olduğunu gösteren apoletler vardı. Katı, dikkatli bir adamdı. Kalın dudakları kansız, alt göz kapakları sarkıktı. Nikolay'ın karşısındaki sandalyeye bu üçüncü adam geçti. İri yarı sivil, Nikolay'ın arkasında ayakta durmayı seçti. Çavuşsa girdikleri kapının yanına dikilmişti. "Adım binbaşı Diamond," diye gülümsedi subay. Ama konuşma sesinde bir yassılık vardı, metalik bir ton. Amerika radyo ve televizyonlarında haber okuyan kadın spikerlerin kullandığı ses tonuna benzer bir şey. Onların girişi esnasında Nikolay zihninde oynadığı oyunun bir hamlesine takılıp kalmıştı. Bu hamlede bir tenuki havası sezilmekle birlikte, hamle aslında karşı oyuncunun bir önce oynadığı oyuna cevap olmaktan öteye gitmiyordu. Nikolay başını kaldırmadan önce önündeki hayali tahtaya son bir kere bakıp taşların yerini belleğine yerleştirmeye çalıştı. Tekrar bıraktığı yerden başlayabilmek için. Ancak ondan sonra ifadesiz cam yeşili gözlerini kaldırıp binbaşının yüzüne baktı. "Ne dediniz?" "Adım binbaşı Diamond, CID." "Ya." Nikolay'ın kayıtsızlığı numara değildi. Binbaşı evrak çantasını açıp birbirine zımbalanmış 3 sayfa yazı çıkardı. "Bu itirafnameyi imzalarsanız işimize devam edebiliriz." Nikolay kağıtlara doğru baktı. "Herhangi bir şey imzalamak istediğimi sanmıyorum." Diamond'ın dudakları tedirginlikle gerildi. "General Kishikawa'yı öldürdüğünü inkar mı ediyorsun?" "Hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Dostuma kurtulması için yardım ettim ve..." Nikolay sustu. Bezirgan kültüründen gelen bu adama anlamasına olanak bulunmayan bir şeyi anlatmaya çalışmanın anlamı neydi? Binbaşı, "Bu konuşmaya devam etmenin yararını göremiyorum." Binbaşı Diamond, Nikolay'ın arkasında duran iri yarı sivile baktı. İri adam öne doğru eğilip, "Dinle," dedi. "İtirafı baştan imzalasan iyi edersin. Kızıllar hesabına giriştiğin bütün faaliyetleri biliyoruz." Nikolay dönüp adama bakmak zahmetine katlanmadı. Adam, "Herhalde Albay Gorbatov'la ilişkide olduğunu da yalanlayacak değilsin," dedi. Nikolay derin bir soluk aldı, cevap vermedi. Durum anlatılamayacak kadar karışıktı. Zaten anlayıp anlamamalarında bir önemi yoktu. Arkadaki sivil Nikolay'ın omzunu kavradı. "Başın büyük dertte senin," dedi. "Ya bu kağıdı imzalarsın ya da..." Binbaşı Diamond kaşlarını çatıp başını iki yana salladı. Sivil hemen Nikolay'ın omzunu bıraktı. Binbaşı ellerini dizlerine dayadı, öne eğilip Nikolay'ın gözlerinin içine kaygılı bir merhametle baktı. "Durumu sana ben anlatmaya çalışayım," dedi. "Şimdi senin aklın karışık, bu da çok normal. General Kishikawa cinayetinde Rusların parmağı olduğunu biliyoruz. Bunu neden yaptıklarını bilmediğimizi kabul etmek zorundayım. Bu konu senin yardımını istediğimiz konulardan biri. Seninle açık konuşmak istiyorum. Bir süreden beri Ruslar hesabına çalıştığını biliyoruz. Sphinx VE'nin en gizli bölümüne sahte kimlikle sızmayı başardığını da biliyoruz. Üstünde hem Amerikan hem Rus kimliği bulunmuş. Annenin komünist, babanın Nazi olduğunu biliyoruz. Savaş sırasında Japonya'daymışsın. İlişki kurduğun insanlar arasında Japon hükümetinin askeri unsurları var. Bunlardan biri de General Kishikawa." Binbaşı Diamond başını sallayıp arkasına yaslandı. "Görüyorsun ya, hakkında epey bilgimiz var ve korkarım bu bilgilerin toplamı oldukça suçlayıcı bir düzeye ulaşıyor. Arkadaşım sana başın büyük dertte derken bunu anlatmaya çalışıyordu. Belki ben sana yardımcı olabilirim. Eğer bizimle işbirliğine razı olursan ne dersin?" Nikolay bu söylenenlerin ilgisizliğinden bunalıyordu. Kishikawa-san ölmüştü. O kendisine düşeni, bir evlada düşeni yapmıştı. Cezasını çekmeye hazırdı. Bundan ötesinin ne önemi vardı? Binbaşı, "Söylediklerimi inkar mı edeceksin?" diye sordu. "Elinizde bir avuç gerçek bilgi var binbaşı ve siz onlardan gülünç sonuçlar çıkarıyorsunuz." Diamond'ın dudakları gerildi. "Bilgiler bize bizzat Albay Gorbatov tarafından verildi," dedi. "Anlıyorum. Demek Gorbatov Nikolay'ı kendi propaganda malzemesini elinden aldığı için cezalandırmak üzere değişik bir yol seçmişti. Amerikalılara bazı yarı doğru bilgiler verip kendi yapması gereken kirli işi onlara yaptıracaktı. Tipik Slav ikiyüzlülüğü ve kaypaklığı." Diamond devam etti. "Elbette ki Rusların bize söylediği her şeyi hemen doğru kabul edecek değiliz. Bu yüzden sana hikayeyi kendi açından anlatmak için bir şans tanıyoruz. bir hikaye yok ki. Sivil adam tekrar Nikolay'ın omzuna dokundu. General Kişikava'yı savaş sırasında tanıyor olduğunu inkar mı edeceksin? Hayır. Onun Japon askeri sanayi mekanizmasının bir parçası olduğunu inkar mı edeceksin? O bir askerdi. Aslında o bir savaşçıydı demek daha doğruydu ama aradaki fark bezirgen kafalı bu Amerikalılar için hiçbir şey ifade etmeyecekti. Sivil adam. Ona yakın olduğunu inkar mı ediyorsun diye üsteledi. Hayır. Binbaşı Diamond sorgunun bundan sonrasını kendi üstlendi. Sesinin tonuyla bazı konulardan emin olmadığını, Nikolay'dan gerçekten yardım istediğini belli edecek biçimde konuştu. Kimliklerin sahteydi değil mi Nikolay? Evet. Bu sahte kimlikleri Alman'a kim yardım etti? Nikolay cevap vermedi. Binbaşı gülümseyerek başını salladı. Anlıyorum. Dostlarını güç duruma düşürmek istemiyorsun. Bunu çok iyi anlıyorum. Annen Rus'tu değil mi? Milliyeti Rus'tu. Slav kanı yoktu. Sivil adam söze karıştı. Yani annenin komünist olduğunu kabul ediyorsun. Nikolay, Aleksandra Ivanova'yı komünist diye nitelendirmekte acı bir mizah duygusu buluyordu. Binbaşı, annemin politikaya gösterdiği ilgi, ki bunun çok az olduğunu belirtmek isterim, onu olsa olsa Atilla taraftarı olarak nitelendirmeyi gerektirir. Sonra Atilla kelimesini yanlış olarak, vurgusu ikinci hecede olarak bir daha tekrarladı. Amerikalılar anlasın diye. Elbette diye alay etti sivil. Herhalde babanın Nazi olduğunu da inkar edeceksin. Olabilir. Anladığıma göre Nazi olabilecek kadar aptalmış. Kendisini hiç tanımadım. Diamond başını salladı. Yani aslında senin söylemek istediğin şey şu Nikolay. Hakkında yaptığımız suçlamalar genellikle doğru. Nikolay içini çekti, hayır anlamına bir işaret yaptı. Amerikan askeri zihniyetiyle 2 yıl iç içe çalışmıştı ama bu zihniyetin gerçekleri evirip çevirip ille belirli kalıplara uydurma çabasını hala anlayamamıştı. Sizi iyi anlıyorsam binbaşı, ki anlayıp anlamadığımda pek umurumda değil, siz beni hem komünist hem Nazi olmakla suçluyorsunuz. Üstelik size göre General Kişikava'nın hem yakın dostu hem paralı katiliyim. Bir yandan Japon milliyetçisiyim, bir yandan Sovyet ajanıyım. Size göre Ruslar savaş suçlusu olarak yargılayıp istedikleri gibi aşağılayabilecekleri ve bu yolla büyük propaganda yapabilecekleri bir adamı öldürtmek istiyorlar. Bu olasılıkların bir araya gelmesi sizin mantık duygunuzu hiç sarsmıyor mu? İşin her girinti çıkıntısını anladığımızı iddia edecek değiliz diye kabullendi Diamond. Demek öyle. Aman ne alçak gönüllülük. Sivil adamın pençesine omzunu iyice sıkıştırdı. Senin küstahlığını dinlemek niyetinde değiliz. Başın iyice belada. Bu ülke askeri işgal altında ve sen hiçbir yerin vatandaşı değilsin. Sana istediğimizi yaparız. Hiçbir konsolosluk, hiçbir sefarette araya giremez. Binbaşı gene başını iki yana salladı. Sivil adam Nikolay'ın omzunu bırakıp geri çekildi. Bu tonda konuşmanın bize bir yararı olacağını sanmıyorum. Belli ki Nikolay kolay korkan biri değil. Yarı utanır gibi gülümsedi, sonra konuştu. Ama gene de arkadaşımın söyledikleri doğru. Suçun adam öldürmek. Bunun cezası ölüm. Fakat bize uluslararası komünizmle olan mücadelemizde yardımcı olabileceğin bazı yollar da var. Senden biraz işbirliği gelirse çıkarına bir şeyler ayarlanabilir. Nikolay pazarlarda kullanılan dili, pazarlık dilini hemen tanıdı. Bütün Amerikalılar gibi binbaşı da bezirgendi aslında. Her şeyin bir fiyatı vardı ve en başarılı insan en iyi pazarlık edebilen insandı. Beni dinliyor musun diye sordu Diamond. Nikolay işitiyorum diye düzeltti. Peki işbirliği yapacak mısın? Yani itirafnameyi imzalayacak mıyım öyle mi? Hem o hem de başka şeyler. Bu itirafname cinayette Rusların sorumluluğunu açığa kavuşturuyor. Ayrıca senin Sphinx F'ye sızmana yardımcı olanların adlarını istiyoruz. Buradaki Rus istihbaratıyla ilgili bilgiler ve onların Japonlarla olan ilişkilerini bilmek istiyoruz. Binbaşı, Rusların benim yaptığımla hiçbir ilgisi yoktu. İnanın ki onların politikası şu olmuş ya da bu olmuş, bana vız gelir. Sizin politikanız da öyle. Sizler ve Ruslar aynı şeyin biraz değişik iki örneği gibisiniz. Orta düzeydeki kişilerin zorbalığını temsil ediyorsunuz. Beni Rusları korumaya yöneltecek hiçbir neden de yok. O halde itirafnameyi imzalayacak mısın? Hayır. Ama şimdi dedin ki, Rusları korumam ve onlara yardım etmem dedim. Ama sizin tarafa da yardım etmek niyetinde değilim. İstediğiniz beni askeri mahkeme soytarılığından geçirerek veya geçirmeyerek idam etmekse lütfen yapın. Nikolay, sana o itirafnameyi nasılsa imzalatacağız. Lütfen inan bana. Nikolay'ın yeşil gözleri binbaşıya sakin sakin baktı. Ben artık bu konuşmada taraf değilim. Sonra bakışlarını indirdi, belleğinde dondurduğu gol taşlarını hatırlayıp o tenuki gibi gözüken harekete karşı ne yapılabileceğini düşünmeye koyuldu. Binbaşı ile sivil adam arasında baş işaretleri geçti, sivil adam cebinden siyah deri bir mahvaza çıkardı. Kapının yanında duran çavuş yaklaşıp giysisinin kolunu sıvarken Nikolay konsantrasyonunu hiç bozmadı. Sivil adam elindeki şırıngayı havaya fıskiye gibi ince bir sıvı püskürterek boşalttı. Çok zaman sonra Nikolay o 72 saatlik süre içinde yer alan olayları hatırlamaya çalıştığında ancak bölük pörçük parçalar hatırlayabildiğini, bunların da hangisinin önce hangisinin sonra yer aldığını bilmediğini gördü. Sıralama duyusu kendisine ikide bir verdikleri ilaçlardan ötürü yok olmuştu. Olup bitenleri en iyi tanımlama yolu şöyleydi. Nikolay o ara kendisinin hem aktör hem seyirci olduğu bir film seyretmişti. Bir kısmı hızlı, bir kısmı ağır döndürülen bir film. Arada hareketsiz kareler de vardı. Ses kayıtları birbirinin üstüne alınmış gibiydi. Ya da başka sahnenin sesi başka sahneye kaydedilmişti. Bazı sahneler net ve renkliyken aralarda uzun süre bulanık, karanlık kareler geçip gidiyordu. Buralarda konuşmalar da yavaşlatılmış, sesler bu yüzden kalınlaşmıştı. O sıralarda Amerikan istihbaratı yaptıkları sorgularda ilaç kullanmaya yeni başlamış olup deneme dönemindeydi. Bu yüzden birçok yanlışlıklar yaptılar. Bunlardan bazıları da zihni zedeleyen yanlışlardı. İri yarı sivil doktor birçok kimyasal maddeleri ve karışımları Nikolay üzerinde denedi. Bu arada bazen kurbanını istemeyerek isteri nöbetlerine sürükledi. Bazen de koma gibi bir kayıtsızlık içine itti. Bazı karışımlardaki maddeler birbirinin etkisini sildiği için Nikolay'ı sakin bırakıyor ama o zaman da gerçekten öylesine uzaklaşıyordu ki sorulan sorulara istekle cevap verdiği halde cevapların konuyla ilgisi yoktu. 3 gün süresince Nikolay ne zaman kendine gelip kişiliğini bulsa büyük bir paniğe kapılıyordu. Bu adamlar onun zihnine saldırıyor, belki de zihnini mahvediyorlardı. Oysa Nikolay, genetik üstünlüğü duygularında olduğu kadar entelektüel yeteneğindeydi de. Zihnini bozabilmeleri olasılığından çok korkuyor, yüzlerce yıllık selektif birleşmelerin ürünü, bu adamların düzeyinde humanoid bir keşmekeşe dönecek diye ödü kopuyordu. Sürenin çoğunda kendinde değildi. O zaman seyirci Nikolay, oyuncu Nikolay'a acıyor ama ona yardım etmek elinden gelmiyordu. Mantık yürütebildiği kısa dönemlerde içine düştüğü kabuslara karşı koymayıp onlarla birlikte akmaya çabalıyor, zihnindeki delice duygularla işbirliği yapmaya, onları kabul etmeye uğraşıyordu. İçinden gelen bir sezgi, bu gerçek dışı duruma karşı koymaya kalkışır, onunla mücadeleye girerse, kafasının içinden bir şeyin kopabileceğini ona fısıldıyor, bir daha eski haline dönemeyeceğini söyleyerek uyarıyordu.